Şiir Gemisi. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, hoş geldiniz Şiir Gemisi'ne. Bile Dayaman ve Feray Uz birlikte hazırlıyorlar programı. Nuri Göktaş'la çalışıyoruz Teknik Masa'da. Ben Yasemin Pamukçu. Bugün sizlerle İstiklal Şairimizi konuşmak üzere huzurlarınızdayız. Evet, bu hafta ve önümüzdeki hafta kıymetli dinleyenlerimiz için Türk Edebiyatı'nın mütevazı kalemi, dirayet ve iyilik timsali İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u konuşacağız. Büyük şairin hayatını mercek altına alıp onun fikirlerini, duygularını, eserlerini kaynak alıp onu anlamaya çalışacağız. Evet sevgili Bire Demon, hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim. Herkesi sevgiyle, hürmetle selamlıyorum.
Evet, bugün sıra geldi o büyük şairi konuşmaya, Mehmet Akif Ersoy. Hayatıyla mı başlayacağız üstadım?
İstiklal şairimizin öncelikle hayatını anlatmaya çalışacağız. Hı hı. Sonra onun edebi kişiliğinden, şiir anlayışından ve eserlerinden bahsedeceğiz. Hayatından başlayacak olursak Mehmet Akif Ersoy Kasım 1873'te Arnavutluk'tan İpekli Tahir Efendi ile aslen Buharalı Emine Şerife Hanım'ın oğlu olarak İstanbul'un Fatih semtindeki Sarıgüzel mahallesinde dünyaya geliyor. Hı hı. Mehmet Akif'in esasen ilk ismi Ragif. Akif'ten önce Ragif ismi. Fakat mahalleli Ragif ismini zikretmekte zorlanınca zamanla ona Akif diye seslenmeleri sebebiyle ismi Akif'e dönüşüyor.
Evet.
1878 yılında Emir Buhari Mahalle Mektebi'ne bir süre devam etmiştir Mehmet Akif. 1879'da ise kaydedildiği Fatih İptidai Mektebi'nde ilköğretim bilgilerini aldı. Babasının mühürdar Emin Paşa'nın oğlu İbnül Emin Mahmut Kemal ve kardeşlerine verdiği derslere katılarak okulun yanı sıra babasından da temel bilgilerini aldı. Mehmet Akif'in babası Tahir Efendi Fatih Medresesi'nde müderris.
Evet.
Kendisinin iyi bir eğitimci olduğunu biliyoruz. Bu eğitimden oğlu da nasiplenmiştir. 1882 yılında Fatih Merkez Rüştiyesi'ne ve 1885'te de Mülkiye'nin idadi kısmına, yani lise kısmına kaydoluyor. Bir taraftan babasından Arapça öğrenmeye devam ediyor Mehmet Akif. Diğer taraftansa Fatih Camii'nde Farsça, Gülistan ve Mesnevi okutan Esat Dede'nin derslerini takip ediyor.
Hı hı.
1888'de idadiyi bitiriyor, liseyi bitiriyor. Aynı yıl babasını kaybediyor. Babasının ölümü sebebiyle Mülkiye'den ayrılarak daha kısa yoldan hayata atılabileceği Baytar ve Ziraat Mektebi'ne kaydoluyor. 1893 yılında bu okulu birincilikle bitirmiştir Mehmet Akif.
Hı hı.
Ve aynı yıl Orman ve Madin ve Ziraat Nezaretinde Baytar Müfettiş Muavini olarak memuriyet hayatına başlıyor.
Demek o zaman Ziraat Fakültesi ve Veterinerlik fakülteleri, hekimliği fakülteleri aynı.
Doğrudur. Dağılıyor. Aynı çatı altında. Ayrılmış. Aynı çatı altında.
Evet.
Zamanla uzmanlaşmaya bağlı olarak ayrılmıştır.
Evet.
Bu kurumda müfettiş muavinliğinden, yani müfettiş yardımcılığından Umuri Baytariye Müdür Muavinliğine kadar çeşitli kademelerde 20 yıl çalışıyor yaklaşık olarak. Bu kurumdaki memuriyetinin yanı sıra 1906-1907 yıllarında Halkalı Ziraat Mektebi'nde resmi yazışma usulleri dersleri veriyor Mehmet Akif. 1898 yılında Yazık Kurulu'nda da bulunduğu resmi gazetede çok sayıda şiiri yayınlanıyor.
O zaman başlamış şiir yazmaya.
Doğrudur. O zamanlar yazmaya başlıyor. Fakat resmi gazetede yayınlanan şiirlerini biz hiçbir kitabına almadığını biliyoruz.
Öyle mi?
Doğrudur.
Acaba onları daha ilk eserleri olduğu için
gördüğü için. Evet, onları acemilik çağında yazdığım şiirler olarak niteliyor Mehmet Akif.
İnsan ama yine de merak ediyor, biliyor musunuz? Çünkü hani Mehmet Akif Ersoy deyince hep mesaj kaygılı, yani bir kemik bir duruşu olan bir şair olduğunu düşünüyorum. Verdiği eserleri de öyle. Ama acaba nasıl başladı, nasıl şekle girdiği de insanoğlu düşünmeden edemiyor.
İlk şiirlerine ulaşmak tabii günümüzde biraz gayret istiyor.
Hı-hı.
Çünkü hiçbir kitabında yok.
Evet.
İnternette de çok az sayıda.
Öyle mi?
Rivayet olarak addedilen, rivayet olarak eklenen şiirler var.
Hı-hı.
Fakat meraklı okuyucular, meraklı şiir okuyucuları Evet. Kütüphanelerden temin edebilirler temin ya da arşivlerden temin edebilirler.
Olabilir, evet.
Devam edecek olursak, resmi gazeteden sonra suskunluğa bürünüyor. Suskunluğa bürünmesinin sebebi aslında 1908 yılında ikinci meşrutiyetin ilan edilmesi.
Hmm.
İkinci meşrutiyetin ilan edilmesinden hemen sonra 27 Ağustos'ta çıkmaya başlayan Sırat-ı Mustakim dergisiyle birlikte aynı zamanda basın yayın hayatına giriyor Akif.
Hmm.
Aktif olarak 8 Mart 1912 tarihli 183. sayısından sonra Sırat-ı Mustakim dergisi Sebil-ül-Reşat ismini alıyor. O meşhur dergi Sebil-ül-Reşat, Mehmet Akif'in kalemini geliştirdiği, dönüştürdüğü, olgunlaştığı yayın organıdır diyebiliriz. Bu dergide hem şiirleri hem de dini ve edebi konulara dair yazıları çıkıyor. İlki derginin birinci sayısında çıkan Fatih Camii olmak üzere her hafta peş peşe yayınladığı şiirlerini 1911 yılında Safahat adlı kitabıyla birleştirmiş oluyor. Dolayısıyla biz Mehmet Akif Ersoy'un ilk şiir kitabının Safahat 1911 yılında yayınlanan Safahat olduğunu biliyoruz. Bu kitapla edebiyat kamuoyunun dikkatini çekiyor, ilgisini çekiyor. Dönemin matbuatında adından sıkça söz edilmeye başlanıyor. Sırat-ı Mustakim'de Arapça ve Fransızcadan yaptığı çevirileri de yayımlıyor aynı yıllarda.
O zaman ilk şiirini sevgili dinleyenlerimiz için okuyalım. En azından buluşturalım şairimizin,
evet,
ünlü şairimizin bir şiiriyle. Bu şiirde zulmü alkışlayamam. Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Biri ecdadıma saldırdı mı hatta boğarım. Boğamazsın ki, hiç olmazsa yanımdan kovarım. 3,5 soysuzun ardından zağırlık yapamam. Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam. Doğduğumdan beridir aşığım istiklale. Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale. Yumuşak başlıysam kim dedi uysal koyunum? Kesilir belki fakat çekmeye gelmez boyunum. Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim. Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim. Adam aldırma da geç git diyemem, aldırırım. Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım. Zalimin hasmıyım ama severim mazlumu. İrticaın şu sizin lehçede manası bu mu? Siyasi yönden de aktif olduğunu söyleyebilir miyiz biz Mehmet Akif Ersoy'un?
Muhakkak. Mehmet Akif aynı zamanda sosyal kişilik, aynı zamanda siyasi bir kişilik. Biz onun edebi yanıyla, edebi kişiliğiyle ilgileniyoruz.
Hı-hı.
Fakat bu ayrıntıları da vermek mecburiyetindeyiz diye düşünüyorum.
Evet.
Çünkü hayatını konuştuğumuz için. İkinci meşrutiyetin ilanından hemen sonra İttihat Terakki'ye katılıyor. Ancak bir süre sonra cemiyetin baskıcı yönetim anlayışı dolayısıyla buradan ayrılıyor. Ve İttihat Terakki'ye o andan itibaren hayatının sonuna kadar mesafeli bir duruş sergilemiştir desek yanlış olmaz. 1911-1912 yıllarında Müdafaa-i Milliye Cemiyeti üyesi sıfatıyla Beyazıt, Fatih, Süleymaniye gibi camilerde vaazlar vermiştir Mehmet Akif Ersoy. Balkan Savaşı felaketinin halkın psikolojisi üzerindeki tahribatını kendince hafifletmeye çalışmıştır bu vaazlarla. Çünkü Balkan Harbi 1912 gerçekten milletimiz için büyük bir felaket o zaman için. 1913 yılı sonunda da İttihat ve Terakki hükümetinin baskılarıyla üniversitedeki görevinden istifa etmek zorunda kaldı. 3 Ocak 1914 tarihinde Mısır'a gidiyor. Medine'yi de ilk defa ziyaret ettiği bu seyahatten Mart ayı başında dönüyor. Medine'yi de ilk defa bu seyahat sırasında görme şansına erişiyor. Dönüşünden sonra da İttihat ve Terakki hükümetinin şaire ve dergiye yönelik baskıları devam etmiştir. Sebil-ül-Reşat 4 Haziran 1914'te 299. sayısında kapatılıyor. 300 ve 301. sayılar Sebil-ün-Necat adıyla çıkıyor. 302. sayıdan sonra tekrar eski ismine Sebil-ül-Reşat'a dönüyor. Harbiye nezaretine yani Savaş Bakanlığı'na bağlı Teşkilat-ı Mahsusa adlı kuruluşun görevlendirmesiyle 1914 yılının Aralık ayında bir heyetle birlikte Berlin'e gidiyor Akif.
Peki sözünüzü bölüyorum, bir anda aklıma geldi. Acaba bu isim değişikliği ve bu kadar kısa süreli bir zaman dilimine sığdırılmış isim değişikliği nedendir? Sebil Ür-Reşat dergisi 299. sayısında kapatılıyor.
Evet.
Sebil Ün-Necat evet. adıyla çıkarılıyor. 302. sayıda yine Sebil Ür-Reşat.
Orada biz baskının kısa süreli olduğunu görüyoruz. Bir de burada neyi görüyoruz? Mehmet Akif Ersoy'un inatçı bir kişiliğinin olduğunu görüyoruz. Hak bildiği yolda kimseden çekinmeden yürüdüğünü görüyoruz.
Evet, şey demiştiniz, 1914'te Aralık ayında bir heyetle Berlin'e.
Berlin'e gidiyor. Heyetin görevi 1. Dünya Savaşı'nda Almanlara esir düşen Müslüman askerlere Almanya'nın Osmanlı Devleti'nin müttefiki olduğunu anlatmak, onları bu konuda bilgilendirmek. İttihat Terakki hükümeti Mehmet Akif'in İslam dünyası üzerindeki manevi nüfuzunun farkında ve dolayısıyla bundan faydalanmak istiyor. Mehmet Akif'in cemiyetle mesafeli olmasına rağmen milli bir mesele olarak gördüğü bu görevi kabul etmesi de aslında bize onun hem yaşamı itibariyle hem de görüşü itibariyle kendisine ters düşmeyen bir duruş sergilediğini gösteriyor. Çünkü o vazifeyi memleket için yerine getirmesi gereken bir ulu bir vazife olarak addediyor kendince. Bu vesileyle kitaplardan tanıdığı ve bazı bakımlardan hayranı olduğu Batı medeniyetini yakından görme imkanı buluyor. Yine Teşkilat-ı Mahsusa'nın verdiği görevle 1. Dünya Savaşı'nda Arap kabilelerinin Osmanlı Devleti'ne bağlılığını sağlamak için kurulan bir çeşit nasihat heyetiyle Arabistan'ın Necid bölgesine gidiyor. Akif'le birlikte biz o dönem Necid'e gönderilen daha birçok dönemin güçlü şairlerinin olduğunu biliyoruz. Güçlü yazarlarının olduğunu biliyoruz. Birinci Dünya Savaşı'nın Osmanlı Devleti için mağlubiyette sonuçlanması sonrasında ise milli mücadeleye fiilen katılıyor. 24 Nisan'da meclisin açılışının ertesi günü Ankara'ya ulaşıyor Mehmet Akif. 30 Nisan 1920 tarihinde Hacı Bayram Camii'nde bir vaaz vererek milli mücadelenin desteklenmesi gerektiğini halka anlatıyor. Haziran ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Burdur milletvekili olarak giriyor. Bir yandan meclis çalışmalarına katılırken bir yandan da Eskişehir, Burdur, Antalya, Afyon, Konya, Kastamonu gibi civar şehirlere giderek camilerde halkı direnişe çağıran vaazlar veriyor Mehmet Akif. Çünkü Mehmet Akif'in biz aynı zamanda iyi bir hatip olduğunu da biliyoruz. İkna kabiliyeti yüksek bir aydın. Bu arada bazı vaazları basılarak ordu içerisinde askerin maneviyatını artırmak için dağıtılıyor. Bir taraftan milli mücadele sürerken Ankara hükümeti bir milli marş ihtiyacı duyduğu için Marif Vekaleti aracılığıyla yani Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla 7 Kasım 1920'de gazetelerde milli marş için bir yarışma açıldığını ilan ediyor. Birinci olan esere ve bestesine 500'er lira para ödülü koyuluyor. Yarışma fikrine ve özellikle de para ödülüne Mehmet Akif sıcak bakmıyor. Fakat dönemin Marif Vekili, günümüz ismiyle Milli Eğitim Bakanı, Hamdullah Supi Tanrıöver'in ricası ve ısrarı üzerine para ödülünü almamak şartıyla yarışmaya katılıyor. Çünkü Hamdullah Supi Bey biliyor ki bu marşı layıkıyla en iyi yazacak olan isim Mehmet Akif Ersoy. Bu şiir 1 Mart 1920'de Hamdullah Supi tarafından meclis kürsüsünden okunmuştur ve yapılan müzakerelerden sonra 12 Mart'ta milletvekillerinin oylarıyla milli marş olarak kabul edilmiştir. Evet. Bizim İstiklal Marşı'nın kabulü olarak kutladığımız 12 Mart gününün arka planı bu şekilde gelişmiştir.
Ve ödül alınmıyor.
Ödülü almıyor. Daha doğrusu ödülü yetimlere bırakıyor. O ödülü yetimlere, öksüzlere bırakıyor Mehmet Akif. 21 Mart 1923'te meclisin son kez toplanarak seçim kararı alıp dağılmasıyla milletvekilliği sona ermiştir Mehmet Akif Ersoy'un. Bu tarihten sonra ailesiyle birlikte İstanbul'a döndü. 16 Mayıs 1923 tarihinden itibaren 528. sayısıyla Sebil Ür-Reşat yeniden İstanbul'da yayınlanmaya başladı. Mehmet Akif 1923 yılının Ekim ayında Abbas Halim Paşa'nın davetlisi olarak Mısır'a gidiyor. Ve 1924 yılı baharına kadar Mısır'da kalıyor. Baharda tekrar İstanbul'a geliyor. Sonbaharda tekrar Mısır'a dönüyor ve kışı orada geçiriyor. Tam bu kertedeyken 1924 yılı bittikten ve 1925 yılına girildikten sonra tekrar İstanbul'a döndüğü sırada...
Bu arada evli mi?
Tabii.
konuşmadık onu değil
Doğrudur.
mi?
Doğrudur.
Ben mi kaçırdım acaba dedim ama medeni durumuyla ilgili bilgi vermedik değil mi?
Doğrudur.
Belki ilerleyen dakikalarda doğrudur. Konuşuruz bunu.
Biz İstanbul'a döndükten sonra Diyanet İşleri Başkanlığı'nca kendisine Kur'an'ı tercüme etme görevinin tevdi edildiğini biliyoruz. 1925 yılı sonuna kadar tekrar Mısır'a gidiyor ve yaklaşık 11 yıl boyunca 1936'ya kadar orada kalıyor. Bu yıllarda daha çok Kur'an'ın tercümesiyle uğraşmıştır. Ayrıca 1929 yılından sonra Kahire Üniversitesi'nde Türkçe dersleri veriyor. 1935 yılında sağlığı bozuluyor ve hastalığının ilerlemesi üzerine 1936 yılı Haziran ayında İstanbul'a dönüyor. Bu yılın sonunda da 27 Aralık'ta İstanbul'da İstiklal Caddesi'ndeki Abbas Halim Paşa'ya ait Mısır apartmanında vefat ediyor. Cenazesi 28 Aralık günü bir gün sonra Beyazıt Camii'nden kaldırılmıştır ve çoğu üniversite öğrencisi olan büyük bir kalabalık tarafından. Edirnekapı Şehitliği'nin karşısındaki mezarlığa defnediliyor. Hmm. Kendisini rahmetle, evet, minnetle anıyoruz.
Anarken de bir şiir okuyalım mı biz yine?
Çok güzel olur.
Hangi şiir olsun? Birlik şiiri olsun mu?
Birlik şiiri olsun.
Hadi bakalım. Çok güzel. Güzel. Hem rahmet okuduk hem de güzel bir şiiriyle anmış olalım usta şairi.
Cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki hak yoludur. Dönme bilmeyiz, yürürüz. Düşer mi tek taşı sandın harimi namusun? Meğer ki harbe giden son nefer şehit olsun. Şu karşımızdaki mahşer kudursa, çıldırsa, denizler ordu, bulutlar donanma yağdırsa, bu altımızdaki yerden bütün yanardağlar taşıp da kaplasa afakı bir kızıl sarsa, değil mi cephemizin sinesinde iman bir, sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir, değil mi ortada bir sine çarpıyor, yılmaz? Cihan yıkılsa emin ol, bu cephe sarsılmaz.
O zaman 60'larında mı vefat etti?
Doğrudur. Akif 1873 doğumlu. Yaklaşık 63 yıllık ömründe 15 yaşındayken babasının ölümü, aynı yıl evlerinin yanması gibi kişisel acılarla sarsılıyor. Aynı zamanda padişahın tahttan indirilip yerine başka padişahın tahta getirilmesi gibi siyasi çalkantıları görmüş ve bir devrin kapanıp yeni bir devletin kuruluşunu gerçekçi bir zihin yapısıyla idrak etmiştir Mehmet Akif Ersoy. Mehmet Akif'in eserlerini önümüzdeki bölüm daha ayrıntılı inceleyeceğiz, tamam, ve irdeleyeceğiz.
Tamam.
Şimdi kısaca bahsedecek olursak, doğrudur, özetleyecek olursak, şiirleri ve diğer eserleri olarak ikiye ayırmak mümkün. Diğerlerinin nesir içerisinde nesirler var, makaleler var, araştırma yazıları var. Biz programımızın içeriği itibariyle milli şairimizin şiirlerine odaklanacağız ve şiir serüvenini konuşacağımız için bu bakımdan şiirlerini gençlik dönemi şiirleri ve olgunluk dönemi şiirleri şeklinde iki başlık altında değerlendirebiliriz.
Evet.
Bunlardan gençlik dönemine ait olanları kendisi sonradan kitaplarına almıyor ve bir bakıma reddediyor. Gençlik dönemine ait şiirlerinin yayımlanmış olanlarının çoğu resimli gazetede. Bunların bir kısmı manzum mektup tarzında yazılmış ve daha çok kendi yaşantısından söz ettiği şiirler. Birçoğu ise dini bir kimlik taşıyan, Allah ve peygamber sevgisini ve değer verdiği İslam büyüklerine duyduğu hayranlığı dile getirdiği manzumeler. Bu şiirlerde Mehmet Akif şiir dili bakımından belli bir vasatı yakalamış ve aruzu sorunsuz kullanabilecek bir teknik olgunluğa erişmiş görünür. Ancak onun kendine özgü üslubu aradan 10 yıl geçtikten sonra 1908 yılında yayımlanan ve kendisinin de başyazarlığını yaptığı programın girişinde bahsettiğimiz Sırat-ı Mustakim dergisinde peş peşe yayımladığı şiirlerle beliriyor. Dolayısıyla olgunluk dönemi şiirlerini biz 7 kitapta topladığını biliyoruz. Bunlar arasında Safahat, Süleymaniye Kürsüsü'nde, Hakkın Sesleri, Fatih Kürsüsü'nde, Hatıralar, Asım ve Gölgeler yer alıyor. Safahat adlandırması şiir kitaplarının tamamında üst başlık olarak korunuyor. Dolayısıyla bugün bizim o kalın yaklaşık 700 sayfalık Safahat kitabını bütün şiirlerinin toplandığı kitap olarak, eser olarak biliyoruz. Aslında Safahat
bir şiir değil.
Bir şiir değil, ilk şiir kitabının ismi. Az evvel de söylediğimiz üzere. Ama Safahat üst başlık altında toplanıyor. Yani bugün tüm eserlerinin toplandığı Safahat aslında 7 kitaptan oluşuyor.
Evet, o zaman ilk kitaptan bahsettik. Toplumcu ve bir taraftan da İslam şairi olduğunu söylediniz.
Evet.
Önümüzdeki hafta diğer kitapları, Safahat'ın diğer ikinci, üçüncü ve işte 6 tane daha tabii kitaba ve her kitaptaki anlayışa ve şiirlerine dokunacağız. Son bir soru olsun. Demiştik ki sonra konuşuruz. Peki Mehmet Akif Ersoy'un evliliği, çocukları biraz bundan bahsedip programımızı kapatalım.
Olur. Evliliğinden bahsedelim İstiklal şairimizin. Mehmet Akif'in 1898 yılında Tophane-i Amire veznedarı Mehmet Emin Bey'in kızı İsmet Hanım ile evlendiğini biliyoruz. İsmet Hanım 1878 doğumlu, 1944 yılında hayata gözlerini yummuş. Bu evlilikten 5 çocuk dünyaya geliyor. Cemile, Feride, Suat, Emin ve Tahir isimlerinde. Aslında dördüncü çocuğu olan İbrahim Naim ise 1,5 yaşında vefat etmiş.
Peki sevgili dinleyenlerimiz, hayatını konuştuk, edebi anlayışını konuştuk ama önümüzdeki programda elbette devam ediyor olacağız biz. İstiklal şairimizin Safahat adlı üst başlıkta toplanmış kitaplarında. Bine Dayaman, Feray Uz birlikte hazırladılar programı. Nuri Göktaş'la çalıştık teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu, Cenk Şarkısı adlı şiiriyle veda ediyoruz sizlere.
Yurdunu Allah'a bırak, çık yola. Cenge deyip çek ki vatan kurtula. Böyle müyesser mi gaza her kula? Haydi Levent asker, uğurlar ola. Ey sürüden arkaya kalmış yiğit, arkadaşın gitti, yetiş sen de git. Bak ne diyor ceddi şehidin, işit. Durma git evladım, uğurlar ola. Durma git evladım, açıktır yolun. Cenge sıvansın o bükülmez kolun. Süngünü tak, ön safa geçmiş bulun. Uğurun açık olsun, uğurlar ola. Yerleri yırtan sel olup taşmalı. Dağ demeyip, taş demeyip aşmalı. Sendeki coşkunluğa el şaşmalı. Haydi git evladım, uğurlar ola. Yükselerek kuş gibi Balkanlara, öyle satır at ki kuduz Bulgar'a, bir daha Osmanlı'ya güç sırtara. Git de gel evladım, uğurlar ola. Düşmana çiğnetme bu toprakları. Haydi kılıçtan geçir alçakları. Leş gibi yatsın kara bayrakları. Kahraman evladım, uğurlar ola.
Şiir gemisi.